Çiçekten.
Çiçekten. Dolayısıyla adımız da
uygun. Yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sebiha Tan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sensizim hatıralarla deli.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Emekli TRT prodüktörü, yazar Haluk Gürkan Arı stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk sizin.
Aslında siz bana hoş geldiniz deseniz galiba daha iyi olurdu. Çünkü siz zaten bu stüdyonun asıl sahibisiniz. Yıllardır konuklarınızla ve verdiğiniz emekle bu mikrofonlardan yıllarca seslendiniz dinleyicilerinize.
Çok teşekkür ederim ama stüdyonun ve mikrofonun sahibi sensin.
Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sevgili dinleyicilerimiz, harika bir kitap yazdı değerli konuğumuz. İsmi Stüdyo Kokusu ve bu kitapta özellikle ünlü radyo programcılarının, spikerlerin, prodüktörlerin yayın hatıralarını ve özellikle TRT'ye nasıl girdiklerini ve sonrasında geçirdikleri o TRT yaşamının küçük küçük kesitlerini aktarmaya çalıştı. Detayları evet. Kendisinden alacağız ama ben hemen kitaba geçmeden önce. Sayın Arı, şöyle bir şey yapalım mı? Bir şöyle nefes alalım.
Tamam.
Derin bir nefes.
Evet.
Ve ben hemen Sayın Arı'a sorayım. Stüdyomuz hala o sizin hatırladığınız gibi kokuyor mu?
Evet, kokuyor.
Şimdi dinleyicilerimize bunu nasıl anlatırım diye düşündüm ama bilemedim. Nedir
tabii
bu
bilmiyorum,
stüdyo
sen
kokusu?
Şu anda bir stüdyo kokusu alabiliyor musun sizin? Aslında tabii epey olmuş senin de spikerlik mesleğinde hizmetlerin TRT'de. Ama stüdyo kokusu belirli bir yaşanmışlıktan sonra geliyor. Özellikle o stüdyoda o kadar çok sesler şu duvarlara birikmiş ki, hı hı, yıllarca hem konukların hem spikerlerin, şimdi ben pek çoğunu hatırlayamıyorum tabii ama diyelim ki Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şener Mete'yi biliyorum, evet. Rezan Kılıç'ı biliyorum. Yani onun gibi çok değerli spikerler ve onlar kadar da değerli konuklar hepsi burada. O kadar çok şey anlattılar, o kadar çok şey birikti ki bu stüdyolarda. İşte kokan aslında bu stüdyoların biraz eski ve yaşanmışlıklarla dolu oluşu.
Evet.
Yani bu stüdyoya girdiğimiz zaman bizim tüm yayın hayatımız gözlerimizin önünden geçiyor. İlk başta senin söylediğin gibi şöyle bir nefes alıp, evet, bu stüdyo kokusunu ben özlemişim.
Ne mutlu bize ki size bu kitapla bir kez daha dinleyicilerinizle, okurlarınızla ve mutlaka bu kitaba emek veren ve sesiyle, o anki sözleriyle sizin kaleme almanızı sağlayan değerli yapımcılar, değerli prodüktörler, değerli spikerlerin sesleriyle dolu ve kaleminizden dökülen o güzel sözcüklerle dolu bu kitap. Aslında duvarların dili olsa da konuşsa desek sanıyorum,
evet,
yanlış bir ifade kullanmış
çok
olmayız.
Çok doğru.
Kim bilir kimlere ev sahipliği yaptı bu stüdyolar.
Tabii.
Koku deyince aslında şunu da anlamak lazım. Hani evet, çok fazla söz konuşuldu bu duvarların içinde. Bu mikrofonlardan dinleyicilere ulaştırıldı ama şöyle bir şey de var. Hani koku olarak gerçekten fiziksel bir koku da var. Çünkü bizim duvarlarımız yalıtkan.
Hı hı.
Ve o yalıtkan olması için, dışarıdan sesi içeri almaması için pek çok yalıtkan malzemeyle döşenmiş durumda. Onun kokusu da işin içine girince galiba koku böyle bir şey olsa gerek.
Doğru. Yani aslında böyle bir koku da alıyorsunuz ama bizimki biraz daha böyle ruhani, biraz daha böyle psikolojik böyle bir koku. Yani stüdyo bizim yuvamız, bizim her şeyimiz. Mikrofon aynı zamanda, eski deneyimli yayıncılar onu söyler. İşte bizim namusumuz. Yani şu peteklerin içinden belki milyonlarca, binlerce sizi dinleyen kişi bakıyor ve siz onlara konuşuyorsunuz. Onlar sizi görmüyorlar, siz de onları görmüyorsunuz ama orada o kadar büyük bir kalabalık var ki siz onlara seslenirken işte elinizden geldiği kadar her şeyi stüdyonun dışında bırakıyorsunuz. Buraya geldiğinizde tamamıyla onlara en doğru, en akılda kalıcı, güzel Türkçeyi de o programı sunuyorsunuz ya da konuklarınız da uzman olduğu konularda bilgileri aktarıyorlar.
Evet, o kadar güzel özetlediniz ki biz şu anda dinleyicilerimizi görmüyoruz ama o mikrofona baktığımızda ve şu an sizinle konuşurken biliyoruz ki milyonlar bizi dinliyor. İyi ki de dinliyorlar, iyi ki de varlar.
Tabii,
biz onların sayesinde bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Bu arada Sizin mutlaka bütün bu kitapta onları yazdığınız isimlerin aktardıkları ve onlara sorduğunuz sorulardan biriyle başlayayım. Hı-hı. Hani TRT'ye o giriş hikayenizi bu sefer siz paylaşır mısınız dinleyicilerimizle? Evet.
Aslında 1985 yılı benim de hikayem öyle başlıyor. Televizyon ve radyolardan duyduğumuz anonslarla işte TRT radyolarında görevlendirilecek prodüktör, yardımcı prodüktör alınacak diye. Ben de bu güzel bir fırsat dedim. Belki işte herkes bunu duyup ben buna müracaat edeyim, başvurayım diye düşünemez ama benim de içimde, yapımda yani böyle bir şey vardı demek ki. Hemen tabii kolları sıvadık, müracaatlarımızı yaptık her şeyi. Ondan sonra tabii belirli bir genel sınav oldu. İşte herhalde 4000-4500 kişi filandı. Ondan sonra o sınav sonrasında zannediyorum 500'e düştü bu sayı. Ve biz hala TRT kurum personeli kadrosunda yokuz. Yani sadece sınavları kazandık. Ondan sonra mülakatlar. Mülakatlarda biraz elendi. Ondan sonra kompozisyon sınavları. Yani metin yazma. Ondan sonra orada da bir kısım elendi. Evet, biz 86 yılının ilk aylarında toplam 65 kişi olarak kursa katıldık. 3 ay çok yoğun bir kurs gördük. Kurs konuları her konuda diyebilirim. Yani çok sesli müzikten, işte operadan, bildiğiniz klasik müzikle ilgili kurslar gördük. Ceza hukukuyla ilgili kurslar gördük. Çünkü yayın yapıyorsunuz. Söylediğiniz her cümle çok önemli. Kitle iletişim aracı olduğunuz için, kamu yayıncılığı yaptığınız için o söylediğiniz sözlerin herhangi bir suça teşvik ya da işte onu bilmeniz gerekiyor ki onu söylememeniz
evet,
lazım. Kamu
onun için
evet, evet. Çünkü ceza hukuku da gördük ama bunun yanı sıra mesleki kurslar, metin yazma, röportaj teknikleri. Biz prodüktör olarak girdik ama sesimize de baktılar. Yani sesimiz, Türkçemiz, diksiyonumuz nasıl? Onlara da baktılar. O dönemde prodüktör bile alınırken bir spiker titizliğiyle, kulağıyla dinleyip evet bu prodüktör ama kendisi de sesiyle röportaj yapabilir anlamında o dönemlerde öyleydi. Kursları bitirdik, ondan sonra tekrar sınavlar ve o kurslardan sonra tabii bizim tamamıyla bakış açımız değişti. Artık bakıyorduk ama görmüyorduk ya da görüyorduk ama bakmıyorduk olayı vardır ya. Hı hı. Ondan sonra her şeye çok farklı bakmaya başladık. Yani antenlerimiz daha açıldı. Çünkü siz burada kamu yayıncılığı yapıyorsunuz ve binlerce kişiye o bilgileri aktarmak zorundasınız. Yani bu kişiler arasında sizin hedef dinleyicileriniz arasında işte engelliler de olabilir, kadınlar olabilir, yaşlılar olabilir, gençler, çocuklar olabilir. Söylediğiniz her söz hem doğru bir Türkçe ile aktarılmalı hem de onları üzmemeli, onları rencide etmemeli ya da onlar için olumsuz durum oluşturmamalı. Yani zaten TRT'nin ilkeleri arasında da bu vardır. Kurstan sonra sınavlar, yine kompozisyon, yine mülakat, yine işte böyle şeyler filan. Ben 1986 yılı Haziran'ın sonunda Trabzon Radyosu'na çıktı tayinim ve ben Trabzon Radyosu'na başladım.
Bu arada yani bu 65 kişiden yine eleme oldu, öyle değil mi?
Oldu ve kurstan 35 kişi yanılmıyorsam prodüktör olarak Türkiye'nin işte 7 bölge, 8 bölge buralara, radyolara dağıldık. Ben Trabzon Radyosu'nda göreve başladım ve ilk görev yerim orasıdır. Ve bütün ilkleri de orada yaşadım. İlk evet. Röportaj, ilk program, ilk metin yazma. Tabii o zaman daktilolarla yazıyoruz. 5 nüsa yazmamız lazım. Hepsinin arasına birer karbon kağıdı ne diye sorabilirsiniz ama şimdi anlatamam sizi.
Yok, dinleyicilerimizi ben biliyorum. Biliyorsunuz. Biliyorum, bilmez miyim?
Ondan sonra metinler yazıldıktan sonra elleriniz böyle kapkara olurdu. Ondan sonra tabii onların müziklerinin seçilmesiydi, montajıydı, seslendirmesiydi filan. Hepsi yani tüm programla ilgili, prodüksiyonla ilgili tüm ilkleri de Trabzon'da yaşadım. Ondan sonra işte 89'un sonunda, 90 yılında evlenip eş durumundan Ankara Radyosu'na tayin oldum ve hocalarımla birlikte aynı programlarda çalışma fırsatı da yakaladım. Hı hı. Trabzon Radyosu, Bölge Radyosu ama Merkez Radyo olarak Ankara Radyosu'nda tabii farklı bir önemi, farklı bir durum vardı. Yine Günaydın Türkiye, Günaydın programıyı da burada da Ankara Radyosu'nda da başlattım.
Aslında Günaydın Türkiye ile başlayıp gecenin içindenle sonlandırdınız,
evet,
öyle değil mi?
Evet, evet.
Sabahtan başlayıp geceye evet, kadar yapılan yayınlar
şimdi
gibi.
Şimdi Günaydın programı Türkiye radyolarının en eski programı bant olarak yayınlanan, ki 60'lı yılların sonlarında falan başlamıştır. Gecenin içinden de Türkiye radyolarının canlı yayınlanan ilk en eski programı diyeyim. Yani 1980 yılı Ocak ayında ilk başlamış.
Benim Atilla de sunmuşluğum Sarıkkaya'da vardır bu arada.
Evet,
gecenin içinden
evet,
programı.
Aslında o bir spikerler içinde, prodüktörler içine bir ölçüdür.
Evet.
Yayın hayatında, yayıncılıkta. Bence herkes prodüktör, yayıncı olarak diyeyim, prodüktör, spiker, belki teknik yapımdaki arkadaşların hepsi muhakkak bir günaydın, bir de gecenin içinden yapmalı. Çünkü bir prodüktör olarak bu programlarda her türlü imkanı kullanabiliyorsunuz. Röportaj yapabiliyorsunuz, müzikleri çalabiliyorsunuz, drama yapabiliyorsunuz. Yani bizim tek kaynağımız ses, biliyorsunuz radyoda. Ses olarak kullanabilecek her şey. Ben skeçler yazdım. İşte onları Günaydın programında yayınladım, deyimlerin hikayesi. Yani çok ilgi gören şey. Ama bunun yanı sıra çok fazla konuk. Tarımla ilgili, o zamanlar kırsal kesime yapılan bir yayındı Günaydın. Ama şimdi tabii sosyal değişimlerle birlikte artık şimdi genel dinleyici, yani büyük kentlere yapılan bir program haline geldi diyebiliriz.
Evet, gerçekten çok özel, çok güzel bir yayındır gecenin içinden. Dediğim gibi ben de sunma şerefine erişen spikerlerdenim. Bu stüdyo kokusu da sanıyorum gecenin içinden programından çıktı. Öyle değil mi?
Evet, 2010 yılında gecenin içinden programını yapıyordum. Dedim ki bir bölümünü deneyimli yayıncılara ayırmam lazım. Neden? Çünkü radyo yayıncılığı ya da yayıncılık çok kolay bir iş değil. Tamam, biz işte anlattığım gibi o dönem öyleydi. Bu kadar çok kurslardan, yani müracaatla işe başlamamız arasında yaklaşık 8 ay var. Yani bu 8 ayda da hiç boş, hani gittik oturduk haber bekliyoruz gibi de değil. İşte kurslar, gönüllü sınavlar, mülakatlar, röportajlar, kompozisyon yazmalar filan. Onun için bir yayıncının kolay yetişmediğini, yayının gerçekten zor ve sorumluluk isteyen bir iş olduğunu anlatmak için kime başvurmanız lazım? Deneyimli yayıncılara.
Evet.
Yani bu prodüktör, spiker. Ama ben mesela tüm radyoda görev yapan diğer meslek grupları, yani mesela Türk Sanat, Türk Halk Müziği sanatçıları, teknisyenler. Çünkü onlar da birebir yayının içindeler. Onun için onlarla da konuştum. 2010, 2011, ondan sonra da 2016 ve 2017'de de. Ve buna Radyodaki Günlerim diye bir isim verdim. O zaman kabul edildi ve konuk ettiğim deneyimli yayıncıların radyodaki günlerini konuştuk. Nasıl radyoyla tanıştılar, daha sonra neler yaptılar, dönem arkadaşları kimlerdi. Öyle şeyler çıktı ki ben bile hala kitabı alıp okuyorum. Bazen altını çiziyorum. Çünkü her bir yayıncının anlattıkları farklı bir kitap şeklinde gibi algılanabilir. Çünkü bu aslında bir edebi bir roman değil. Ya edebi bir kitap da değil. Bu bir proje, bir anı.
Yani, aslında televizyonda olsa belgesel bence.
Gibi olabilir, evet. Evet. Bu bir projeydi ve ben bu projeyi de hayata geçirmek için kalıcı olsun dedim. Çünkü bu yayıncıların hepsi gerçekten çok önemli. Ama maalesef pek çok, hele günümüz gençliğimiz, yayıncılarımız bunların çoğunu bilmiyor. Yani şimdi Ülkü Kuranel, yani haber spikeri ama mesela Meclis televizyonunu açan kişi ama Ankara Radyosu'nda da görev yapan bir spiker. İşte Jülide Gülizar, Filiz Ercan yaptığı kadın programlarıyla hep üst düzeyde. Ama o spiker olarak girmiş, daha sonra ben sunuyorum ama kendi programımı da sunmak istiyorum diyerek prodüktörlük sınavına girmiş ve onu da kazanmış. Prodüktör spiker olmuş Elçin Temel. Adile Naşit'in hani böyle Ayşe, Fatma, Hasan diye hani hikayeler anlatırdı.
Evet.
Onun metinlerini yazan kişi Elçin Temel. Şimdi bunu kaç kişi biliyor? Ahmet Melik mesela, Türk Sanat Müziği Ses Sanat. 10 yıl diyor kendi sesimizi dinleyemedik. Çünkü o zamanki teknolojiyle bir kayıt yapıp onları dinleyebilme şansları yok. Okuyorlar, canlı olarak kaydediliyor ve yayınlıyor. Onlar stüdyodayken yayınlanıyor. Daha sonra işte bir bant çalar o eski işte onlardan alıp bulup onları mesela oradan dinleyebiliyor ancak. Öyle söyleyeyim. Mehpare Çelik işte pek çok zaten Ali Kocatepe diyelim ki 60'lı 70'li yıllarda biz şimdi bile pek çok batı müziği, popüler müzik programları yapan kişiler müzikleri o zamanki teknolojiyle bulabilmedim. Çünkü bant da yayın yapılıyor. CD, kaset hani öyle böyle taşınabilir çok rahat şeyler de yok. Ya nereden buluyorsunuz bu müzikleri de gençlere güncel müzikle ilgili bilgiler veriyorsunuz? Büyükelçiliklerden ya da işte dünyada giden, gezen arkadaşlarına siparişler veriyorlar. Onlar oradan o müzikleri getiriyorlar ve böyle bir çaba, böyle bir koşuşturma. Bunlar niçin? Dinleyiciye iyi müziği dinletebilmek için. Bizler niçin bu kadar çaba gösterdik ya da diğer deneyimli yayıncılar? Dinleyicilere bir yerde bizim yaptığımız işin bir parçası da eğitim. Eğitirken de aynı zamanda eğlendiriyoruz çünkü. O eğitimi verebilmek çok kişiden duymuşuzdur. TRT söyledi baba, ben ona inanırım. Babasına bile inanmaz mesela. TRT'den söylenen bir söz, o onun için çok önemlidir. O yüzden güvenilirdir. Yani TRT radyoları bu yüzden bir okuldur. Yani burada çalışanlar o okulun aynı zamanda birer öğrencisi. Ama dinleyicilerimiz de aynı zamanda onlar da bir öğrenci. O yüzden benim hala daha okulum, yuvam, evim. Çünkü radyo evidir eskiden beri. Radyo evi, bu stüdyolar her zaman için bizim yuvamız, öyle söyleyeyim.
O zaman yuvanıza bir kez daha hoş geldiniz.
Sağ olun, çok
mutlu
teşekkür
ettiniz
ederim.
Bize. İyi ki de böyle bir kitap çıkardınız. Çünkü evet biz o 5 dakikalık, 10 dakikalık, 20 dakikalık yayınları radyodan dinliyoruz. Ama bu yayınların da bir kitap haline dönüştürülüp ve sonraki nesillere anlatılacak bir kaynak haline dönüştürülmesi gerçekten çok kıymetli. Emeklerinize sağlık. Siz de demişsiniz ki TRT radyoları bir okul. Ben artık mezun oldum ama ben o mezuniyeti kabul etmiyorum. Çünkü dediniz ki TRT halen dinleyiciler için de bir okul, bizler için de bir okul. Tabii. Herkes için okul olmaya da devam ediyor, devam da edecek.
Tabii muhakkak öyle olacaktır. Bu kitabı okuyanlar ne bulacak? Bu kitabı okuyanlar bir kere eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar. İlker Şentürk'tü kitabın basımında yardımcı olan kişi. İşte Sina Bey editörümüz. Sema Hanım deşifrelerde yardımcı oldu. Onların da isimlerini zikretmek istiyorum. Büyük bir emek var çünkü burada. Onların da büyük katkıları ve emekleri var. Tüm programıma konuk olan yayıncıların hepsine ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. 180 yayıncıdan bu kitapta sadece 32 tanesine yer verebildim. İşte biraz radyo yayıncılığının aslında ne kadar keyifli ama bir o kadar da zor olduğunu 5 dakikalık bir program için haftalarca nasıl çalıştığımızı, 40 saniyelik bir sinyal için günlerce müzik aradığımızı, bunlar çok önemli. Onun için dinleyicilerimiz de dinlerken belki bu şekilde dinlerler. Evet yani bir emek var. Onlar kendileri bizi görmekleri için nasıl hayal edebiliyorlarsa. Çünkü radyo yayıncılığı, radyo sihirli bir kutu. Oradan çıkan sesleri dinleyici kendi kafasında, ben derim ki hep kulaklarında şekillendirmek. Şimdi bunları anlatıyoruz ama çok zor. Yani görsel bir şey yok. Onun için sözlerimiz, o yazarken metnimizin teknik olarak biraz daha onlara anlatabilecek gibi kısa cümlelerle, biraz daha betimleyerek falan kulaklarında şekillendirmek lazım. Onun için keyifli bir iş yapıyorsunuz.
Çok hala teşekkür ediyoruz. Biz de çok mutluyuz bu mikrofonlardan sesleniyor olmaktan. Kapatmadan son olarak şu stüdyo kokusu kitabının kapağındaki gongun hikayesinde dinleyicilerimizle ne olur paylaşın.
Evet, aslında bu gong yıllarca, yani Jülide Gülizar, Zafer Ciresun ya da daha önceki Mübera Yetkinler, bunların hepsi bu gonga vurmak için bile beklemişler. Yani spikerlik sınavları kazanılmış, başlamışlar kadrolu olarak.
Almışlar.
Evet. Stüdyoya girip beklerlermiş. Daha sonra gong vurma zamanının gelmesini beklerlermiş ve yaklaşık 5-6 ay sadece stüdyoda gong vururlarmış. Bu işte deneyimli spiker, diyelim ki işte Mübera Yetkin reklamları okuyor ya da işte haberleri okuyor, hava durumunu okuyor. Aralarda duruyor ve orada işte diyelim ki Mehpare Çelik gonga vuruyor. Aslında mesela bu gonga vurmanın tekniğinin de çok farklı, çok zor olduğunu söylüyor. Onun için 6 ay bunun deneyimini yaparlarmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani mikrofon kazandın, geldin, spiker oldun, yok. Yani mikrofonu sana teslim etmezler. Mikrofonda konuşamazsınız. Hep anlatıyorlar, işte kitapta da var. Koşa koşa eve gelmiş mesela Jülyü de Gülizar. Mahalle, ben gong vurdum diye. Herkes gördüğümüz, duyduğumuz en iyi gong sesiydi filan. Ya o dönemler böyle bir şeymiş. Yani bir spikerin 10 yılda ancak bir yayıncının diyelim olabilir. Ama ben de diyorum ki bir yayıncı olarak eğer yaşayabiliyorsa, bir yayıncı olarak sürdürebiliyorsa o 10 yılı işte o zaman yani araştıracak, sürekli takip edecek, günceli takip edecek, çok okuyacak, kitap okuyacak, parkları gezecek. Yani yayıncılar öyledir. Bizim çünkü saatimiz yok değil mi? Mesai saati yok. Sabahta, gecede, işte gecenin içinden de 2'lere kadar radyodayız. Cumartesi pazarımız yok, yine buradayız.
Bayram yok.
Bayramda herkes tatil nereye gidelim diye düşünürken ama biz yayıncılar mikrofonun başında görevdeyiz. Onun için bizler böyle çok bağlı kalmamalıyız. Yani parka gittiğimizde de biz orada program üretebiliriz. Bir sinema ya da kültürel, sanatsal etkinlikleri de takip etmek zorundayız. O konuda biraz bizim daha rahat olmamız gerekiyor. Yani işte ben şu sinemaya gideceğim. Orada izlediği zaman o filmdeki anlatılanlar onun için en az 3 program konusu olur.
Ne kadar yani, güzel anlattın.
O yüzden önemli yayıncılık.
Gerçekten çok önemli ve bir kez daha ben tüm dinleyicilerimiz adına size teşekkür etmek istiyorum ki böylesine güzel bir eseri bizlere sunduğunuz için.
Sağ ol.
Çünkü yayın çoğu zaman dinlenmediğinde o saniye, o saatte uçup gidiyor ama bu sözcükler hep bu kitabın içinde kalacak ve okuyanlarına hep yeni şeyler öğretmeye devam edecek.
İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Ekip arkadaşlarınıza, size çok teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Hayatın Sesleri'nde çok özel bir konuğu ağırladık. Emekli prodüktör ve aynı zamanda Stüdyo Kokusu isimli kitabın yazarı Haluk Gürkan Arı stüdyo konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz bu kitabı bizlere sunduğu için ve TRT'ye verdiği emeklerden ötürü de kendi adıma, şahsım adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Bu tuzlu meltem mi böyle gencimi yakan, yoksa dokundu mu sarf ettim o sözler çökerken sahile. Gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar hevesler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın onca işin gücün üzerine, bir de bu geçmiyor boğazımdan. İnanır mısın sen yokken ne ekmek ne de bir yudum su. İncirler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın bari, beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın. Alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari. Yakan yoksa dokundu mu? Sarf ettim o sözler çökerken sahile. Gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar hevesler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın? Onca işin gücün üzerine bir de bu geçmiyor boğazımdan. İnanır mısın sen yokken ne ekmek ne de bir yudum su. İncirler olana kadar kalsaydın bari. Onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari. İncirler olana kadar kalsaydın bari. Onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari.
Haklarımız.
Devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Sayın Çetin'le aslında ILO diye kısaltmasını söyleyebileceğimiz Uluslararası Çalışma Örgütü'nü konuşacağız. Tabii ki yurt dışında çalışma sorunları yaşayan vatandaşlarımız biraz daha şöyle radyolarının sesini açsınlar. Onlar için de önemli notlar paylaşacağız. Biraz o zaman ILO'nun ne zaman kurulduğundan, nasıl ve hangi amaçlarla kurulduğundan başlayalım dilerseniz.
Evet, tabii öncelikle çalışma hayatı geçmişine baktığımızda insanlar doğduğu günden itibaren insanlığın işte o tarihsel gelişimi süresince baktığınızda hep doğayla da olsa işte ilk üretimin başladığı, ilk geleneksel tarım üretiminin başladığı, sonra işte insanlığın geliştiği, işte tarım alet ve edevatlarının işte el sanatlarıyla yapıldığı, daha sonra tarımda makinalaşma, daha sonra sanayileşme, endüstri devrimi dediğimiz olaylar ve geldiğimiz bilişim çağına kadar hep insanlar bu üretimi neyle yapmış? Çalışarak.
Evet.
El emeği, göz nuru dediğimiz bizim el sanatlarında insanoğlu hep o noktadan bu noktaya gelinceye kadar çalışmış. Peki bu çalışma koşulları nasıl düzenlenmiş, nasıl olmuş, daha sonra nasıl işte bir standarda kavuşturulmuş? Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki o dünyanın içerisinde bulunduğu müthiş bir ekonomik bunalım ve bununla birlikte de insanlığın gelişme ve çalışma ihtiyacı. Dünya nüfusu o dönemdeki işte savaşlar sebebiyle de inanılmaz derecede azalmaya yüz tutmuş. Sonra işte İkinci Dünya Savaşı. Baktığınızda yeniden insanoğlu yükselebilmek için ne yapmış? Çalışmış, çalışmış, çalışmış. Peki çalıştı ama bu çalışmalar esnasında örneğin çalışma süreleri çalışma koşulları, kadın erkek ayrımcılığı, yani kadına ayrı işler, erkeğe ayrı işler gibi dediğimiz çocuk işçiliği. Çünkü müthiş bir dünya nüfusundaki azalma ama bir taraftan da gelişebilme isteği ülkelerin uzun çalışma süreleri, belki ara vermeden yapılan çalışma süreleri, ortaya çıkan iş kazaları, baktığımızda çalışma tarihinin inanılmaz bir geçmişi var. Özellikle insan haklarıyla ilgili değerlerin ortaya çıkmasından sonra işte 1945 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi dediğimiz bildiri bu yayınlanıyor ve bu özellikle Birleşmiş Milletler Anlaşması'yla 1945'teki Birleşmiş Milletler Anlaşması'yla birlikte temel hak ve özgürlüklerin de içerisinde yer aldığı ekonomik ve sosyal haklar dediğimiz aslında bizim çalışma hayatını düzenleyen ekonomik ve sosyal haklarda 1948 yılındaki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'yle ilk defa yazılı anlamda vücut buluyor. Birleşmiş Milletler Anlaşması 1945'te yapılıyor. 1948'de de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yer alıyor. Bu beyannamede özellikle ekonomik ve sosyal haklara ilişkin hususlar düzenleme altına alınıyor. Tabii şöyle bir durum var. Sözleşmenin devreye girebilmesi için 35 üye devletin imzası gerekiyor. Ve maalesef 1966 yılına kadar bu 35 devlet imzası tamamlanamıyor. Yani bakıyorsunuz 1945-48 yok. 1966 yılında ancak tamamlanabiliyor ve 1966 yılında 35 devletin onayı ile bu devreye giriyor.
Oy birliğiyle.
Oy birliğiyle devreye giriyor ve yürürlülük tarihinden bugüne kadar da bu düzen bu şekilde işliyor. Ekonomik ve sosyal haklar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'nin içinde yer alıyor. Bir de yani 1945'ten önce çalışma hayatı yok muydu? Hele hele Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki o yoğun endüstri çalışmasının olduğu dönemde çalışma koşullarıyla ilgili düzenleme getirilmesi gerekti. İşte ILO dediğimiz Uluslararası Çalışma Örgütü o ta 1919 yılına dayanıyor geçmişi. 1919 yılında Birleşmiş Milletler'den de önce yani 1945-48 tarihi normalde evet. Baktığınızda 1919 yılında Uluslararası Çalışma Sözleşmesi dediğimiz sözleşme imzalanıyor. ILO Sözleşmesi imzalandıktan sonra özellikle temel amacı 4 hedefi var daha doğrusu. 1- çalışma koşulları, 2- fırsat eşitliği, 3- emeğin mal olmadığı, emeğin alınıp satılan bir ticari mal olmadığı, 4- örgütlenme özgürlüğü yani sendikalaşma dediğimiz evet. hususlar. Bunların hepsi 4 temel hedef 1919 yılından itibaren gerçekleştirmek üzere yola çıkılıyor ve 1944 yılında Philadelphia bildirgesi dediğimiz bir bildirge var. Bu bildirgede biraz önce söylediğimiz gibi diyor ki neden Philadelphia bildirgesi? Çünkü 1944 yılında Philadelphia'da yapılıyor bu toplantı. Onun için de o şehrin adını alıyor. Philadelphia bildirgesi deniyor. Bu bildirgede biraz önce bahsettiğim o 4 temel hedef yazılı hale getiriliyor, kural haline. 1. Emek ticari bir mal değildir. 2. Sürdürülebilir bir gelişme için ifade ve örgütlenme özgürlüğü zorunludur. 3. Dünyanın herhangi bir yerindeki yoksulluk sadece o yöreye ait değil, dünyaya aittir. Yani yoksulluk tüm dünyanın sorunudur. Ve 4. Bu da çok önemli. Özellikle göçmen işçiler konusunun girdiği bölüm ya da yurt dışında çalışan o ülke dışındaki vatandaşların düzenlemesi bu Philadelphia bildirgesinin bu maddesinde geçiyor. Diyor ki bu madde, bütün insanlar ırk, din, dil, inanç, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin özgürlük ve saygınlık içerisinde ekonomik haklara eşit şekilde sahip olma hakkına sahiptir. Yani eşit çalışma koşulları, ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bu haklara eşit şekilde çalışmayı düzenliyor. Ve böylece işte o 1944 yılındaki Philadelphia bildirgesiyle de yurt dışında çalışan vatandaşlarla ilgili olan göçmen işçiler olayı ilk defa orada gündeme getiriliyor. Ve bu yapı ILO'nun temel çatısı altında ortaya çıkıyor. Şimdi ILO dediğimiz kuruluşta mesela kimler alıyor, yer alıyor? Bir defa bir çalışma hayatının nesi vardır? Bir patronu vardır. Yani işveren. İşverenin olduğu yerde kim vardır? İşçi. Ve üçüncüsü de bu işçi ile işveren arasındaki diyaloğu ve Anlaşmazlıklar düzenleyen hükümetler vardır. Tüm dünyada üçlü bir ilişki mevcut ve bu üçlü ilişki hükümetler işçi ve işveren arasındaki bu ilişkileri düzenlediği sürece ekonomik ve sosyal hayatta o derece düzenli gider. Bu üçlü bir anlaşma halindedirler ve hiçbirinin diğerine üstünlüğü yoktur. Yani hükümetlerin işçilere veya hükümetlerin işverene ya da işverenin işçiye bu kurul içerisinde artı özel bir baskın değeri
bir
yoktur.
İmtiyaz sağlanmıyor.
İmtiyaz yoktur. Hepsi eşittir. Evet. Eşitlik içerisinde kararları alırlar, birlikte değerlendirirler. Bir taraf işçilerin haklarını korumaya çalışır, diğer taraf işverenin haklarını korumaya çalışır. Hükümet de bu hakları, her iki tarafın haklarını dengelemeye çalışır ki örneğin aşırı gelecek zamlardan, işçi lehine aşırı gelecek zamlardan ülke ekonomisi ve sanayisi olumsuz etkilenecek ise yapıcı bir rol üstlenerek işveren lehine, yani bunun biraz daha zamın azaltılmasını isteyebilir. Ya da işverenler diyelim ki ham madde yokluğu ya da enerjinin pahalılığı sebepleriyle maliyetlerin artması karşısında işçi çıkarmak istiyoruz dediklerinde bu da sosyal düzeni bozacağı için evet. Bu defa hükümet ne yapıyor? İşçi yanında yer alarak o dengeyi sağlayarak işte işçi çıkartılmasını önlüyor veya daha az işçi çıkartılarak piyasanın dengelenmesini sağlıyor. İşte ILO bu koşulları sağlayarak aslında sosyal diyaloğu geliştiren üçlü bir yapıyı barındırıyor içerisinde.
Evet, şu anda bütün dünyada tek mi bu örgüt? Yani
evet.
Aslında bütün ülkeler var, örgüt tek ama her ülkede onun büroları mı, parçaları mı var? Doğru mu anladım?
Evet, gayet ama. Gayet güzel aslında özetlediniz. Bu üçlü yapı içerisinde özellikle tüm dünyanın üye devletlerinin de katıldığı güçlü bir entegrasyon var. Tüm gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler, ekonomisi gelişen ya da az gelişmiş ülkelerde de dahil olmak üzere. Özellikle az gelişmiş ülkelerde çocuk işçiliğinin azaltılması ya da önlenmesi, işte ağır çalışma koşullarının daha insani boyutlara taşınması veya işte çalışma sürelerinin daha aşağıya çekilmesi. Öyle ülkeler var ki 18 saat, 20 saat İnsanlar çalışabiliyor. 3-4 saatlik işte uykuyla ya da dinlenme aralarıyla insanlar çalışmaya zorlanabiliyor. Hatta bazı yerlerde ara vermeksizin işte bulunduğu şantiyede ya da bulunduğu fabrikada uyku odalarında uykularını de alıp sonra tekrar çalışmaya devam eden vardiyalı şekilde çalışma koşulları var. Tüm dünyada aslında ILO bugün oturmuş yerleşmiş standartları itibariyle Türkiye'nin de yine aynı şekilde uymak zorunda olduğu kurallar bütünü var. Şimdi tabii bu ILO Uluslararası Çalışma Örgütü yani tavsiye ve sözleşme kararları alıyor. Tavsiye kararlarında ILO'nun yaptırım gücü yok ülkeler üzerinde. O sadece tavsiyede bulunuyor. Örneğin diyor ki sendikal haklar konusunda ifade özgürlükler ve örgütlenme ile ilgili Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesindeki hususlar doğrultusunda örgütlü yapıları teşvik edin diye tavsiyede bulunabiliyor. Ama o ülke bu tavsiyeyi işte sendikalaşmayı bazı yerlerde mesela yasaklayabiliyor. Kendi iç işiyle ilgili olduğu için bunu doğrudan doğruya tavsiye kararını uygulama zorunluluğu yok. Örneğin bizde mesela polis teşkilatımızda bir grev yasağı vardır. Yani kolluk güçlerimizin grev yapması mümkün değildir. Ama birçok ülkede polis grev yapabilir. Televizyonlardan falan görmüşüzdür. Yine mesela ülkemizde bankacılık ve finans sektöründe grev yasağı var. Uzun yıllar uygulandı bu. Bu da sebep özellikle ülkenin ekonomik ve finansal koşullarının olumsuz şekilde engellenmesi ne yol açacağı için bu tür şeyler yasaklanabiliyor.
Memurlarda da değil mi aynısı?
Aynı şekilde memurlarla da. Memurlarda iş yavaşlatma eylemi ya da bir günlük iş bırakma eylemi gibi işlemler olabiliyor ama grev dediğimiz şey söz konusu değil. Ama sözleşme dediğimizse yani bu tavsiye kararı sözleşmeye imza koyduysanız sözleşmeye koyduğunuz imzanın arkasında durmak ve onun kurallarını yerine getirmek zorundasınız. Nedir bunlar? Örneğin çalışma sürelerinin kısaltılması. Fazla çalışma sürelerinin örneğin Türkiye'de yıllık 270 saati geçememesi. Haftalık çalışma süresinin 45 saat olması. Yani 45 saati aşan haftalık çalışma sürelerinin hepsi şeye bağlıdır. Fazla çalışma ücretine ya da fazla mesai dediğimiz işçilik lehine bir takım ücretlerin 1,5 katı, 1.25 gibi fazla şekilde ödenmesi gerekir eğer bir işçiyi mesaiye bıraktıysanız. Mesela 270 saati aşamamasına ilişkin kurallar uluslararası sözleşmelerle de getirilmiş Türkiye'ye, sadece Türkiye değil tüm dünya ve sözleşme tarafları ülkelerine getirilmiş hususlar. Onun dışında mesela mesleki eğitim ve rehabilitasyon, örneğin bir torna tesviye atölyesi, örneğin bir tekstil atölyesi. Buradaki meslek birlikleri, oluşturulan meslek birlikleri vasıtasıyla orada çalışanların rehabilitasyonunun da sağlanması gerekiyor. Örneğin maden ocaklarında meydana gelen ağır çalışma koşullarında dinlenme aralarının daha fazla olması ya da işte belli aralıklarla, belli saatlerle madende yer altında fazla kalınmayıp yer üstüne çıkarılıp işte belirli sürelerle dinlendirilme gibi ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor. Bir de tabii bu iki önemli kuruluşun yanında Avrupa Sosyal Şartı dediğimiz bir husus var. Avrupa Sosyal Şartı'nda da özellikle yurt dışında çalışan vatandaşlarımızı ilgilendiren çok önemli düzenlemeler var. Avrupa Sosyal Şartı 1961 yılında Torino'da ilk imzalandı ve temel amacı ILO kuralları çerçevesinde ve Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri, her iki insan hakları sözleşmesinin de en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak üzere getirilmiş. Örneğin yurt dışında çalışan vatandaşlarımızla ilgili olarak özellikle kişilerin dolaşımı. Daha önceki konularımızda hani serbest dolaşım, evet, diye dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Serbest dolaşım, işte Avrupa'da çalışıp da bir ülkeden başka bir ülkeye işini ve mesleğini yürütmek üzere çalışan kişilerin serbest dolaşımını düzenliyor Avrupa Sosyal Şartı. Buna kişilerin dolaşımı diyor. Ailelerin birleşme hakkı var. Yurt dışında işte çalışmaya gitmiş olan Almanya'ya, Fransa'ya, işte başka ülkelere, Hollanda'ya, o ailelerin birleştirilmesini işte Avrupa Sosyal Şartı ve ILO tavsiye ediyor ki bunları birleştirin ülkelere. Yine aynı şekilde sınır dışı etmede usul güvenceleri. Yani bir yere çalışmak için gitmiş olan bir kişi herhangi bir suç işleyebilir ya da orada bulunması gerektiren süreleri aşmış olabilir. İşte sınır dışının edilmesi, o kişinin o ülkeden sınır dışı edilmesinin belli prosedürlere ve sınırlara tabi tutulması. Göçmen işçiler arasındaki özellikle işlemlerin basitleştirilmesi. Örneğin bir Türkiye'den giden bir kişi Almanya'da çalışacaksa kendi mesleğiyle ilgili, örneğin terzilik alanıyla ilgili, onun o çalışacağı alanlara işe giriş imkanlarıyla ilgili, biz bürokrasi diyoruz burada, onların basitleştirilmesi ve o kişinin bir an önce işe entegrasyonunun sağlanması. Ayrımcılık yasağı. Yani biraz önce bahsetmiştik dört temel ilkeden, evet, ırk, din, fırsat dil, eşitliği. Fırsat eşitliği. Kendi vatandaşlarıyla göçmen işçilere aynı koşullarda, aynı sürelerde, aynı ücretlerin verilmesi ayrımcılık yasağının temel ilkesidir. Özellikle yurt dışında çalışan vatandaşlarımız eğer ayrımcılığa uğradıklarını hissediyorlarsa, bu aynı zamanda bizim aslında mobbing dediğimizde bir çalışma koşullarında işverenin işçiye karşı yapmış olduğu bir mobbingdir. Bunu bulundukları ülkenin Çalışma Bakanlığı'na ve ilgili bulundukları temsilciliklere veya yurt dışındaki bizim kendi çalışma ateşeliklerimize, elçiliklerimizin içerisinde çalışma ateşeliklerimiz var, onlara mutlaka bildirsinler. Yine bu Avrupa Sosyal Şartı kadın ve erkeklerin eşit muamele görme ve çalıştırılma da fırsat eşitliği hakkını tanınmayı emrediyor. Bunun yanında özellikle vatandaşlar ve yasal olarak çalışan yerleşik olan yabancılar, ırk, cinsiyet, yaş, din, ulusal aidiyet veya sosyal menşei gibi durumlarda ayrılık göstererek, örneğin sağlıkta ayrıcalıklı muameleye tabi tutulamazlar. O ülke vatandaşı sağlık ve sosyal güvenlik hakkından nasıl yararlanıyorsa, orada yaşayan göçmen işçiler de aynı şekilde yararlanmak zorundadır. İşte özellikle şunu söylememiz lazım son olarak, ez cümle derler ya, bulunduğunuz ülke koşulları içerisinde o ülke vatandaşlarından ayrı muameleye tabi tutulduğunuzun farkındaysanız derhal bunu ilgili kuruluşlara iletin. Çünkü ILO standartları ve Avrupa Sosyal Şartı gereğince o ülkede size eşit muamelede bulunulmak zorundadır.
Çok teşekkür ederiz. Evet, güzel bir son cümleyle bitirdik. Yurt dışında çalışan ve yaşayan vatandaşlarımız da lütfen bu konuda daha dikkatli, fark edici olsunlar diyelim. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle de programımızın sonuna geldik. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Avukat Süleyman Çetin konuğumuzdu. Uluslararası Çalışma Örgütü'nü ve yurt dışında çalışma sorunları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik ve programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın sesleri.